Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Elçilerin İşleri 13. bölüm 14 ve 15. ayetlerde onlar Perge'den yollarına devam ederek Pisidya sınırındaki Antakya'ya geçtiler. Şabat günü Havra'ya girip oturdular. Kutsal yasa ve peygamberlerin yazıları okunduktan sonra Havra'nın yöneticileri onlara kardeşler, halka verecek bir öğüdünüz varsa buyurun konuşun diye haber yolladılar. Paulus ilk olarak yine bir sinagoga gitme yöntemini burada da uyguluyordu. Yahudiler bütün Roma İmparatorluğu topraklarına dağılmışlar, yerleştikleri kentlere de sinagoglar kurmuşlardı. Yeruşalim'den gelen ziyaretçiler olduğu zaman din merkezlerinden gelen haberi duymak istedikleri için kentlerini ziyaret eden kişilere sinagoglarında konuşmaları için fırsat tanırlardı. Bu durum Elçi Paulus için daima mükemmel bir fırsat oluyordu. Paulus buradaki fırsatı da kaçırmak niyetinde değildi. Paulus'un Pisidya Antakya'sında vermiş olduğu bu vaaz bence en büyük vaazlardan birisidir. Ama öyle olduğu halde bugün genellikle görmezlikten gelinmektedir. Bu vaaz Paulus'un yazıya geçirilen ilk vaazıdır ve bir sept günü bir sinagogda verilmiştir. Paulus'a söylemek istediği bir teşvik sözü olup olmadığını sorduklarında Paulus'un bunu seve seve kabul ettiğinden kesinlikle emin olabilirsiniz. Çünkü Paulus'un orada bulunmasının bütün nedeni de zaten buydu: vaaz etmek, Rabbi anlatmak. Elçilerin İşleri 13. bölüm 16. ayette Paulus ayağa kalktı, eliyle bir işaret yaparak "Ey İsrailliler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, dinleyin" dedi. Paulus'un bu ön sözüne bakarak kentte bazı ziyaretçilerin büyük bir olasılıkla uluslardan gelen, ancak Tanrı'yı gerçek anlamda arayan ve ondan korkan insanların var olduğunu görüyoruz. Elçilerin İşleri 13. bölüm 17 ila 20. ayetler arasında şöyle yazar: "Bu halkın, yani İsrail'in Tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da gurbette yaşadıkları süre içinde onları büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı. Çölde yaklaşık 40 yıl onlara katlandı. Kenan ülkesinde yenilgiye uğrattığı 7 ulusun topraklarını İsrail halkına miras olarak verdi. Bütün bunlar aşağı yukarı 450 yıl sürdü. Sonra Tanrı peygamber Samuel'in zamanına kadar onlar için hakimler yetiştirdi. Dikkat edecek olursanız İstefan'ın Yahudilerin yüksek kurulunun önünde yaptığı şeyin aynısını Paulus burada yapıyordu. Paulus bu ayetlerde İsrail tarihinden alıntılar yapıyor. Elçilerin İşleri 13. bölüm 21 ila 23. ayetler arasında halk bir kral isteyince Tanrı onlar için Benyamin oymağından Kiş oğlu Saul'u yetiştirdi. Saul 40 yıl krallık yaptı. Tanrı onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davut'u başa geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu: "İşay oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. O her istediğimi yapar." Tanrı verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir kurtarıcı, İsa'yı gönderdi. Kendi tarihlerinde yaşanan olaylara değindikten sonra kurtarıcı denen kişiyi işte şimdi dinleyenlere tanıtacaktır. Elçilerin İşleri 13. bölüm 24 ila 26. ayetler arasında İsa'nın gelişinden önce Yahya bütün İsrail halkını tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Yahya görevini tamamlarken şöyle diyordu: "Beni kim sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim ama o benden sonra geliyor. Ben onun ayağındaki çarığın bağını çözmeye bile layık değilim. Kardeşler, İbrahim'in soyundan gelenler ve Tanrı'dan korkan yabancılar. Bu kurtuluş bildirisi bize gönderildi." Öyle anlaşılıyor ki bu insanlar herhalde vaftizci Yahya ile ilgili bazı şeyleri daha önceleri duymuşlardı. Ama şimdi Paulus işin gerçek yüzünü onlara anlatacaktı. Elçilerin İşleri 13. bölüm 27 ve 28. ayetler arasında "Çünkü Yeruşalim'de yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı reddettiler. Onu mahkum etmekle her Şabat günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. Onda ölüm cezasını gerektiren herhangi bir suç bulamadıkları halde Pilatus'tan onun idamını istediler." Paulus kendi tarihinde yaşanan olaylara yeniden değinirken bütün bunların peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesi için meydana geldiğini söylüyordu. Yeruşalim'de yaşayanlar peygamberliklerde yazılan bu şeyleri okuduklarında yerine getiriyorlardı. Onlar bu yazıları okuduklarını anlamadan okuyorlardı, başka bir deyişle. Elçilerin İşleri 13. bölüm 29 ila 31. ayetler arasında onunla ilgili yazılanların hepsini yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirip mezara koydular. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. İsa daha önce kendisiyle birlikte Celile'den Yeruşalim'e gelenlere günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halka onun tanıklığını yapıyor. Sizin de fark etmiş olabileceğiniz gibi yeni antlaşmada yapılmış olan her vaazın özünde, çekirdeğinde İsa Mesih'in ölümü ve ölümden dirilişi yer almaktadır. Duyurulması gereken haber budur. Bu aynı haberi Simon Petrus duyurmuştu. Şimdi de Pavlus duyurmaktaydı. Bu iki adamın duyurdukları haberlerde en küçük bir fark dahi yoktu. Her ikisi de aynı haberi duyurdular. Bu nedenle bu ikisi arasında anlaşmazlık ya da farklılık olduğunu anlatmayın. Çünkü böyle bir şey kesinlikle olmamıştır. Elçilerin İşleri 13. bölüm 32 ve 33. ayetlerde ise biz de size müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda yazıldığı gibi, sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum. İkinci mezmur 7. ayetten yapılan bu eski antlaşma alıntısı, Mesih'in doğumunu değil ama ölümden dirilişini anlatır. Rabbim bildirisini ilan edeceğim, bana sen benim oğlumsun dedi, bugün ben sana baba oldum. Tanrı'nın İsa'ya baba olması, İsa Mesih'in bakire bir kızdan doğması bağlamında değil ama İsa Mesih'in ölümden dirilmiş olması bağlamındadır. Elçilerin İşleri 13. bölüm 34 ve 35. ayetlerde ise Tanrı onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim. Bunun için başka bir yerde de şöyle der. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Pavlus Mesih'in diriliş konusunu biraz daha genişletiyordu. Petrus'un Pentekost günü söylediklerini şimdi aynen kendisi de Elçilerin İşleri 13. bölüm 36 ila 39. ayetler arasında söyleyecektir. Şöyle yazar. Davut kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin bedeni çürümedi. Dolayısıyla kardeşler şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığımız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Paulus şimdi bu işin ayrıntılarına girmektedir. İsa Mesih'in ölümünün ve ölümden dirilişinin değerini açıklayan Paulus, onları Rab İsa'ya inanmaları için karar vermeye çağırmaktadır. Elçilerin İşleri 13. bölüm 40 ve 41. ayetlerde Paulus konuşmasına şöyle devam eder. Dikkat edin, peygamberlerin sözünü ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın siz alay edenler, şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız. Bu Paulus'un onlara yaptığı çağrıydı. Paulus onları duydukları bu haberi reddetmemeleri için zorluyordu. Elçilerin İşleri 13. bölüm 42. ayette ise Paulus'la Barnaba havradan çıkarken halk onları bir sonraki Şabat günü aynı konular üzerinde konuşmaya çağırdı diye yazar. Orada bu aynı haberi bizler de duymak isteriz diyen uluslardan gelen insanlar vardı. Elçilerin İşleri 13. bölüm 43 ve 44. ayetlerde ise havradaki topluluk dağılınca Yahudiler ve Yahudiliğe dönüp Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Paulus da Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamaya özendirdiler. Ertesi Şabat günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Paulus'un konuşması üzerine halk kendi arasında birçok şey konuşmuş olmalıydı. Bir sonraki Şabat günü tüm kent halkı Paulus'u dinlemek için oraya gelmişti. Elçilerin İşleri 13. bölüm 45. ayette kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde küfürlerle Paulus'un söylediklerine karşı çıktılar diyor. Bu kez büyük bir kargaşalık ortaya çıkmıştı çünkü sinagogun önde gelen din liderleri Paulus ile Barnaba'ya karşı durmuşlardı. Elçilerin İşleri 13. bölüm 46 ila 49. ayetler arasında Paulus ile Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi öteki uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur. Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptım. Öteki uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Böylece Rabbin sözü bütün yörede yayıldı. Sık sık karşılaştığımız yapıyla burada da karşılaşmaktayız. Buna göre sevinç getiren haber ilk olarak Yahudilere duyurulduğu halde Yahudiler bunu reddettiklerinden dolayı elçiler bu haberi bu kez uluslara götürüyorlardı. Elçilerin İşleri 13. bölüm 50. ayette ise ne var ki Yahudiler Tanrı'ya tapan saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar. Paulus'la Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölge sınırlarının dışına attılar diye yazıyor. Evet, onları bölgelerinden dışarıya atmışlardı. Daha doğrusu bu bölgeden ayrılmaya zorlamışlardı. Elçilerin İşleri 13. bölüm 51 ve 52. ayetlerde bunun üzerine Pavlus ve Barnaba onlara bir uyarı olsun diye ayaklarının tozunu silkerek Konya'ya gittiler. Öğrenciler ise sevinç ve kutsal ruhla doluydu diye yazıyor. Tövbe edip Rab'be gelenlerin durumlarına dikkat edin. Bunlar hem sevinçle hem de Tanrı'nın kutsal ruhuyla dolmuşlardı. Elçilerin İşleri 14. bölümde 13. bölümde anlatılmaya başlanan Pavlus'un ilk haber gezisinin devamını görmekteyiz. Pavlus Galatya bölgesindedir. 14. bölümde Pavlus ile Barnaba Galatya'daki aşılması hemen hemen imkansız bir putperestlik sistemiyle karşı karşıya geleceklerdi. Bence Galatya toprakları Pavlus'un kurtuluş haberini duyurmak için girdiği toprakların en sertiydi. Bu gerçeği görebilmek için Galatyalılara yazılan mektubu okumak yeter. Galatyalılara mektup Pavlus'un yazdığı en sert ve en uyarıcı mektuptur. Pavlus bu mektubu ruhsal eğitimleri yanlış yönlerde bulunan bir grup insana yazmıştır. Bunlar sık sık doğru yoldan sapıyorlardı. Pavlus bu yöredeki toplulukları diğerlerinden daha çok ziyaret etmek zorunda kalmıştır. İsterseniz size Pavlus'un birinci haber gezisi sırasında girdiği bu Galatya yöresi hakkında kısa bir ön açıklamada bulunayım. Yöre bu adı bir kolu Fransa'da bulunan bir Kelt soyu olan Gauller'den almıştır. Bu halk İsa Mesih'ten önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila ederek Roma'yı yağmaladı. İsa'dan önce 208'de Yunanistan'a geçerek Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Anadolu topraklarına geçerek orada ona bir iç savaş sırasında yardım ettiler. Savaşçı bir halk olan Gauller çok geçmeden Batı Anadolu'ya yerleştiler. İsa'dan önce 189 yılında Roma İmparatorluğu'nun yönetimi altına giren bölge sonra bir vilayet durumuna geldi. Bu bölgenin sınırları zaman zaman değişikliklere uğradı. Halk da daha çok uzun yıllar kendi dil ve geleneklerini korumuştur. Pavlus'un ilk haber gezisi sırasında kurmuş olduğu inanlı topluluklardan bazıları Galatya bölgesinde bulunduğundan Pavlus bu inanlı topluluklarına genel olarak Galatya toplulukları adını vermiştir. Bu insanlar sarı ırktan gelen insanlardı. Kelt soyundan gelen bu insanlar Avrupa ve İngiliz adalarındaki bu aynı soydan gelmiş olan Amerikan nüfusunun çoğunluğuna özgü huylara ve özelliklere sahiptirler. Sezar Gauller'den söz ederek şöyle demiştir. Gauller'in ahlaksal bozuklukları, verdikleri kararlardan caymaları, değişiklik yapmayı sevmeleri ve hiç güvenilmemeleri onların özellikleridir. O dönemde yaşamış başka bir yazar da onları tanımlarken şu sıfatları kullanmıştır. Açık sözlü, aceleci, çabuk etkilenen, oldukça zeki, gösteriyi seven ama aşırı derecede tutarsız, aşırı derecede boş işlerle uğraşan kişiler. Pavlus onlara çok sert bir mektup yazdı çünkü onların bu tür bir mektuba ihtiyacı vardı. Bugün dünyada yaşayan halkların çoğunluğu da böyledir. Çünkü dünyanın her yerinde tarikat, kült ve izimlerin başlamasının nedeni budur. Bizler dönek insanlarız. Bir gün şu liderin peşinden, ertesi gün ise başka bir liderin peşinden koşarız. Siyaset adamlarımızın seçim kampanyalarını izlerken aklım duruyor doğrusu. İçlerinden bir tanesi küçük bir dil hatası yapsa, küçücük bir pot kırsa, tüm medya buna eğilir ve tüm vatandaşlar bu adamı bırakıp bir başkasına oy verirler. Evet, bizler de tıpkı Galatyalılar gibi dönek insanlarız. Bütün bunlar incelediğimiz bu bölüm için özellikle ilginç bir duruma getirecektir bizleri. Martin Luther, reform hareketi için Galatyalılara mektuptan büyük çapta yararlanmıştır. Çünkü bu mektup her açıdan tıpkı bizim gibi olan insanlara yazılmıştı. İlk olarak Konya'da yapılan işlere bakalım. Elçilerin İşleri 14. bölüm 1. ayet şöyle başlar. Aynı şekilde Konya'da da Yahudilerin havrasına giren Pavlus'la Barnaba öyle etkili konuştular ki hem Yahudilerden hem de Greklerden çok kişi iman etti. Eğer birinci haber gezisiyle ilgili haritayı izleyecek olursanız onların Kıbrıs adasını baştan başa geçtiklerini, oradan Pamfilya'daki Perge kentine yelken açtıklarını görürsünüz. Oradan da kuzeye Anadolu'nun içlerine yani Pisidya Antakya'sına, Konya'ya, Listra'ya ve Derbe'ye geçmişlerdi. Bu kentler Galatya bölgesinde bulunan kentlerdi. Evet, elçiler şimdi Anadolu'nun tam merkezinde bulunmaktaydılar. Elçilerin İşleri 14. bölüm 2 ila 4. ayetler arasında şöyle yazıyor. Ama inanmayan Yahudiler öteki uluslardan olanları kardeşlere karşı kışkırtarak zihinlerini bulandırdılar. Orada uzunca bir süre kalan Pavlus'la Barnaba Rab hakkında cesaretle konuşuyorlardı. Rab de onlara belirtiler ve harikalar yapma gücü vererek kendi lütfunu açıklayan bildiriyi doğruladı. Kent halkı ikiye bölündü. Bazıları Yahudilerin, bazıları da elçilerin tarafını tuttu. Pavlus ile Barnaba kentte büyük bir bölünmeye yol açtılar. Unutmamamız gerekir ki Pavlus ile Barnaba Yahudiydiler. Bunlar gittikleri her yerde ilk olarak Yahudilere giderler ve sinagogu uluslara ulaşmak amacıyla bir atlama taşı olarak kullanırlardı. Elçilerin İşleri 14. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında Yahudilerle öteki ulustan olanlar ve bunların yöneticileri elçileri hırpalatıp taşa tutmak için düzen kurdular. Bunu öğrenen Paulus da Barnaba, Likaonya'nın Listre ve Derbe kentlerine ve çevre bölgeye kaçarak oralarda da müjdeyi yaydılar diye yazıyor. Konya'daki insanlar tarafından pek sıcak karşılanmadıkları için oradan Listra ve Derbe'ye kaçtılar. Ama sonra bunların tekrar Konya'dan geçtiklerini görüyoruz. Buradan da Konya'da bazı imanlılar olmuş olabileceğini tahmin ediyoruz. Ve şimdi Listra'da yaşanan olaylara bakalım. Elçilerin İşleri 14. bölüm 8 ve 10. ayetler arasında şunlar yazıyor. Listra'da ayakları tutmayan bir adam vardı. Doğuştan kötürümdü. Hiç yürüyemiyordu. Paulus'un söylediklerini dinledi. Onu dikkatle süzen Paulus, iyileşebileceğine imanı olduğunu görerek yüksek sesle ona kalk ayaklarının üzerinde dur dedi. Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı. Daha önce de gördüğümüz gibi Paulus ile Barnaba elçilere özgü belirti türündeki armağanları kullanmaktaydılar. Bunlar gittikleri yerlere ellerinde bir İncil kitabı olmaksızın giderler ve orada kurtuluş haberini vaaz ederlerdi. Onların Tanrı'dan aldıkları yetkiyle konuştuklarını kanıtlayan ne tür belgeleri vardı? Onların belgeleri işte belirti türündeki şifa ve mucizeler yapma armağanıydı. Onların bu armağanlara ihtiyacı vardı. Bugün ise tüm kutsal kitaba sahip durumdayız ve bugün insanların yapmaları gereken şey kutsal kitabı okumak ve söylediği şeyleri öğrenmektir. Yeter ki biz bu insanlara kutsal kitabı okutabilelim. Geçenlerde çok tatlı dilli, cömert, geniş yürekli bir adamla tavla oynadım. Bu adam imanlı bir adam değildi ve bu adam bana açıkça ortalarda dolaşmakta olduğunu söyledi. Bizi tanıyan arkadaşlarımız onunla tavla oynamamı istemişlerdi. Ona kurtuluş müjdesiyle ilgili bazı şeyler anlatmaya kalkıştım. İncil'in gerçeklerini en az benim bildiğim kadar biliyordu. Başka ne yapıyordu biliyor musunuz? İncil'in bu gerçeklerine inanıyordu. Bana İsa Mesih'in öldüğüne ve ölümden dirildiğine, iman ettiği takdirde İsa Mesih'in kendisini kurtaracağına inandığını söyledi. Ben de ona buna niçin hala inanmadığını sordum. Bunun üzerine adam bana bir sürü isim sıraladı. Bunlar onun tanıdığı, kendilerinin inanlı olduklarını söyleyip de imanlarının gereğini yerine getirmeyen insanların isimleriydi. O zaman ona şöyle dedim. Allah aşkına insanlara bakmayı bırak. Birinci yüzyılda elçiler mucizeler gerçekleştiriyorlar. İnsanlar da onlara büyük bir hayranlıkla bakıyordu. Bu nedenle onların bakışlarının elçilerin üzerinden alınıp Rab İsa Mesih'i tanıtan kitaba çevrilmesi gerekliydi. Senin Tanrı'nın sözlerine bakman ve Tanrı'nın bugün söylemek istediği şeyleri öğrenmen gerekiyor. Tanrı bize önemli olan şeyin İsa Mesih aracılığıyla Tanrı ile bulunduğumuz kişisel ilişki olduğunu söylüyor. Senin sıralamış olduğun bütün o kimseler bir gün Rabbin önünde durduğunda hiç karşısına bile çıkmayacaktır. Çünkü önemli olan tek bir şey var, Tanrı sözünde açıklandığı kapsamda İsa Mesih ile olan kişisel ilişkin. İnsanlara bakmaktan vazgeç ve Tanrı'nın sözüne bak. Size açıkça söyleyeyim, bu adamla henüz daha fazla konuşmadım. Bana kendine yeni bir yaklaşım gösterdiğimi, bunu daha önce duymadığını söyleyerek belki bunu deneyebileceğini söyledi. Onu tekrar insanlara bakmaktan vazgeçmesi için teşvik ettim. Çünkü her birimizin ayağı çamurdan yapılmadır. Her an yıkılabiliriz. Listra'daki insanlar Paulus'la Barnaba'ya bakıyorlardı. Elçilerin İşleri 14. bölüm 11. ayette Paulus'un ne yaptığını gören halk, Likaonya dilinde Tanrılar insan kılığına girip yanımıza inmiş diye haykırdı. Bu adamın şifa bulacağına büyük bir imanı vardı. Paulus ona ayağa kalkmasını söylediği zaman adam sıçrayarak ayağa kalktı ve yürümeye başladı. Unutmayın, bu bölgede yaşayan insanlar putlara tapan putperest insanlardı. Paulus'un yaptığı şeyi gördükleri zaman tanrıların insan benzerliğine bürünüp aralarına indiğini söyleyerek bağırmaya başladılar. Onların gözleri Paulus ile Barnaba üzerindeydi. Bütün halk Paulus ile Barnaba nedeniyle büyük bir heyecana kapılmıştı. Elçilerin İşleri 14. bölüm 12 ve 13. ayetlerde Barnaba'ya Zeus, Paulus'a da konuşmada öncülük ettiği için Hermes adını taktılar. Kentin hemen dışında bulunan Zeus tapınağının kahini kent kapılarına boğalar ve çelenkler getirdi. Halkla birlikte elçilere kurban sunmak istediler. Paulus baş konuşmacı olduğundan bu ikili ekibin başkanı olmuştu ve halk onları tanrı yapmak istiyordu. Onlara çelenkler ve kurbanlık hayvanlar getirmişlerdi ve onlara tapınmaya hazırlanıyorlardı. Bilmem bu durum size de birini anımsatıyor mu? Bugün hem ülkemizde hem de dünyanın her yerinde bir yıl futbol oyuncusu, ertesi yıl bir politikacı, sonra bir şarkıcı, daha sonra da başka bir politikacı böylesine bir ilah durumuna getiriliyor. Ama ne oluyor? Bunların popülerliği sadece bir yıl sürüyor ve sonraki yıl sahneye bir başkası çıkıyor. Vaizler arasında da durum aynıdır. Birisi Tanrı sözünden vaaz edebilir ve herkes o kişinin mükemmel bir vaiz olduğunu düşünür. Ertesi gün bir şey olur, herkes bu vaizi çarmıha gelmek ister. Elçilerin İşleri 14. bölüm 14 ila 16. ayetler arasında ise ne var ki elçiler Barnaba ile Paulus bunu duyunca giysilerini yırtarak kalabalığın içine daldılar. Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz diye bağırdılar. Biz de sizin gibi insanız, aynı yaratılışa sahibiz. Size müjde getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, yaşayan Tanrı'ya dönmeye çağırıyoruz. Geçmiş çağlarda Tanrı, bütün ulusların kendi yollarından gitmelerine izin verdi, diye yazıyor. Paulus ile Barnaba bu insanların kendilerine tapınmak istemeleri karşısında sadece hayret içerisinde kalmamış ama aynı zamanda büyük bir şok yaşamıştı. Halkın arasında oraya buraya koşuşturarak biz de sizin gibi doğal insanlarız diye bağırıyorlardı. Anımsayacaksınız, Petrus da Cornelius kendisine tapınmak için yaklaştığında Cornelius'a aynı şeyleri söylemişti. Hiçbirimizin kesinlikle bir insana tapınmaması, secde etmemesi gerekir. Bir Mesih inanlısı herhangi bir kimsenin çizmelerini yalayacak kadar dalkavukluk yapmamalıdır. Ne yazık ki bazen imanlıları misyon kuruluşlarında bile diğerlerinden kendilerine diz çöküp boyun eğmelerini bekleyen bazı insanlar bulunmaktadır. Bu ne kadar içler acısı bir durumdur, değil mi? Elçilerin İşleri 14. bölüm 17 ve 18. ayetlerde yine de kendini tanıksız bırakmadı. Size iyilik ediyor. Gökten yağmur yağdırıyor. Çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor. Sizi yiyecekle doyurup yüreklerinizi sevinçle dolduruyor. Bu sözlerle bile halkın kendilerine kurban sunmasını güçlükle engelleyebildiler, diyor. Paulus onların dikkatini yaratıcı olan diri Tanrı'ya çekerek onları putperestliğe ait putlardan ve Yunanlıların efsanelerinden kurtarmak istiyordu. Elçilerin İşleri 14. bölüm 19. ayette ne var ki Antakya ve Konya'dan gelen bazı Yahudiler halkı kendi taraflarına çekerek Paulus'u taşladılar. Onu ölmüş sanarak kentin dışına sürüklediler. İnsanın aklı alacak gibi değil. İşte insanlar böyle değişken ve böyle dönektirler. Bir gün Paulus ile Barnaba Tanrı diye tapınmaya kalkışanlar, ertesi gün Paulus'u öldüresiye taşlıyorlardı. Bizler de öyleyiz. Modaları takip etmekten hiç de geri kalmayız. Avrupa'da çıkan bir moda, bakmışsınız aynı gün İstanbul'a gelmiş. Bir bakmışsınız mini etek, sonra da şalvar giymişiz. Kısaca söylemek gerekirse bizler de her zaman değişkeniz ve insanların yöneldiği akımlara bizler de sık sık yönelmekteyiz. Paulus'u taşa tutmuşlar, onu ölü sanarak kentin dışına sürüklemişlerdi. Sizce Paulus ölmüş müydü? Bakın size ne düşündüğümü söyleyeyim. Bence Paulus ölmüştü. Çünkü Paulus daha sonra yazacağı mektupların birinde başından geçmiş bir olayı anlatarak şöyle diyor. 2. Korintliler 12. bölüm 2 ila 4. ayetler arasında. 14 yıl önce alınıp 3. göğe götürülmüş bir Mesih izleyicisi tanıyorum. Bu bedensel olarak mı yoksa beden dışında mı oldu bilmiyorum. Tanrı bilir. Evet, bu adamın cennete götürüldüğünü biliyorum. Bu bedensel olarak mı yoksa bedenden ayrı mı oldu bilmiyorum. Tanrı bilir. Orada dille anlatılamaz, insanın söylemesi yasak olan sözler işitti. Burada sözü edilen adam kimdi dersiniz? Bu adam Paulus'un kendisiydi. 2. Korintliler 12. bölüm 7. ayette aldığım vahilerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken beni yumruklamak için şeytanın bir meleği verildi. Gururlanmayayım diye, diyor Paulus. Bence insanlar Paulus'u yarı ölü bir şekilde bırakmamışlardı. Onu öldürdükten sonra, yani Paulus canını verdikten sonra götürmüşler ve kent dışına bırakmışlardı. Öyle zannediyorum ki Paulus ölmüş ama daha sonra Tanrı onu ölümden diriltmişti. Tanrı Paulus'un taşlanmasına niçin izin vermişti? Bu sorunun yanıtını Galatyalılar 6. bölüm 7. ayette okuyoruz. Aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Paulus ekmiş olduğu şeyi biçmişti. Anımsarsanız İstefan'ın taşlanarak öldürülmesini emreden kişi Paulus'un kendisiydi. Bazılarınız itiraz ederek ama bu taşlanma olayı olduğu zaman Paulus bir imanlıydı, tövbeliydi diyebilirsiniz. Ama şunu hiç unutmayalım ki bizler tövbe etmeden önce ektiğimiz şeyleri iman ettikten sonra dahi biçiyoruz. Bu kendi yaşamlarımızda olduğu kadar doğanın da bir yasasıdır. Ne ekersek onu biçeriz. Paulus, İstefan'ın taşlanarak öldürülmesi olayına katıldığı için aynı şey yıllar sonra bu kez onun başına gelmişti. Elçilerin İşleri 14. bölüm 20. ayette ama öğrenciler çevresinde toplanınca Paulus ayağa kalkıp kente döndü. Ertesi gün Barnaba ile birlikte Derbe'ye gitti, diye yazıyor. Bu olay tam bir mucizeydi. Taşlanan bir adamın her yeri yara bere ve çürük içinde olur. Ama Paulus taşlandıktan sonra ve kentin dışına sürüklendikten sonra hemen ayağa kalkabilmiş ve bundan bir gün sonra da yolculuğa çıkabilmişti. Paulus gerçekten ölümden dirilip ya da diriltilmeseydi onun bu taşlanma olayından sonra kalkıp hemen yola koyulması apaçık bir mucizeydi. O kentte de müjdeyi duyurup birçok öğrenci edindiler. Elçilerin İşleri 14. bölüm 21 ve 22. ayetlerde şöyle yazar. Paulus'la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler. İmana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. Tanrı'nın egemenliğine birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir diyorlardı. Birinci haber gezisiyle ilgili haritaya bakarsak Derbe'nin çizginin sonunda bulunduğunu görürüz. Paulus ile Barnaba bu noktada geri dönmüşler. Listra, Konya ve Antakya'dan geçerek geri dönüşlerinde de gelirken izledikleri aynı güzergahı izlemişlerdi. Elçilerin İşleri 14. bölüm 23. ayette imanlar için her kilisede ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları inandıkları Rab'be emanet ettiler diyor. Paulus ile Barnaba Pisidya ve Pamfilya bölgelerinden geçerek Perge'ye geldiler ve orada tekrar vaaz ettiler. Perge'den Antalya limanına geçen bu elçiler oradan Antakya'ya geri dönmek amacıyla yelken açtılar. Elçilerin İşleri 14. bölüm 24 ila 28. ayetler arasında Pisidya bölgesinden geçerek Pamfilya'ya geldiler. Perge'de Tanrı sözünü bildirdikten sonra Antalya'ya gittiler. Oradan gemiyle artık tamamlamış bulundukları görev için Tanrı'nın lütfuna emanet edildikleri yer olan Antakya'ya döndüler. Oraya vardıklarında inanlılar topluluğunu bir araya getirip Tanrı'nın kendileri aracılığıyla neler yaptığını, öteki uluslara iman kapısını nasıl açtığını anlattılar. Oradaki öğrencilerin yanında uzun bir süre kaldılar, diyor. Paulus ile Barnaba yaptıkları işlerin raporunu vermek için kendilerini göndermiş olan Antakya'daki imanlılar topluluğuna geri döndüler. Tanrı'nın artık uluslara açılan kapıyı iyice açtığını onlara bildirdiler. Kurtuluş haberi yayılmaya başladığı zaman imanlı toplulukları bütünüyle Yahudilerden oluşmaktaydı. Daha sonra bunlara uluslardan da katılanlar olmuştu. Ama şimdi kurtuluş müjdesi bütünüyle uluslara götürülüyordu. Anadolu topraklarında kurulu bu yeni inanlı toplulukları büyük bir çoğunlukla uluslardan gelen insanlardan oluşmaktaydı. Bu inanlı topluluklarında Yahudilikten gelen inanlılar olsa da öyle anlaşılıyor ki birçok yerde Yahudiler İncil'i reddediyorlar, uluslarsa kabul ediyorlardı.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.